Ayrım 9.
Bazen ne kadar kaba, ne kadar çekilmez olduklarının farkında değil bu yaratıklar. Tam yerinden fırlayıp odadan dışarı çıkacakken kendi hanımının sesini duydu. Bırakın artık kedileri gözlemeyle sofraya dönün. Onların da bir özel hayatları var. Nina'nın hanımı, hanımının bu sözlerini onayladı. Dünyalarımız yıkılıp da konularımız azaldıkça kedilerin aşk hayatlarıyla uğraşır olduk. Üstelik şu erkeklik böbürlenmesini hayvanlara bile yansıtıyorsunuz. Bırakın kendilerini, kendi hallerini. Gece yavaş yavaş gevşeyip rahatlarken, işte hanımımı bu yüzden seviyorum diye düşündü. Onun da kusurları yok değil. Bana düşkünlüğü, her şeye olduğu gibi bana da böylesine tutkuyla bağlanması, bir şeye daldı mı tüm duyularını dış dünyaya kapaması, hele de sürekli sigara içip sigarasının küllerini yerlere, bu da yetmiyormuş gibi benim üstüme silkelemesi. Ama en içinde öyle güzel, yumuşak, sevecen, derin bir yan var ki, bu yüzden seviyorum onu. Sonra Arthur'a dönüp mırıldandı. Bu insan denen yaratıkların kadınları daha yumuşak, daha saygılı, bize daha yakın. Erkeklerinin kokuları daha çok hoşuma gidiyor ama sahibimin kadın olduğuna çok seviniyorum. Arthur'un biraz bozulduğunu fark edince aceleyle ekledi. Hadi içerki odaya gidip biraz baş başa konuşalım. Nina'nın mektubunu nice sonra kendi aralarında uzun uzun koklaşıp konuştuktan, kokularını en ince ayrıntılara kadar çözümleyip iyice tanıştıktan ve kaynaştıktan sonra fark ettiler. Birbirlerinin kokusuna o kadar dalmışlar, o kadar hoşlanmışlardı ki bir üçüncü koku, hem de mektuplaşıp uçuklaşmış, hafiflemiş bir koku, aralarına hemen girememiş, kendini duyuramamıştı. Gecenin yemek kabından birlikte yiyip su kabından birlikte su içtikten sonra biraz kestirmek için oturma odasındaki minderlere doğru giderken koltuklardan birinin yanına bırakılmış küçük valizde buldular Nina'nın mektubunu. Kokuyu ilk Arthur hissetti. Nina'dan mektup var dedi. Düşünmeliydik bunu, biliyor musun? Seninle tanışmamı ve arkadaş olmamı ilk Nina sağlık vermişti bana. Sesinin titreşimlerinde acı bir duygu, bir pişmanlık, bir tuhaf buğu varmış gibi geldi geceye. Nina çok hoş biri dedi. Biz de ara sıra mektuplaşıyoruz. Bazı konularda ona danışıyorum. Çok yararı oluyor bana. Bizden oldukça yaşlı. Çok şey duymuş, çok insan ve çok kedi tanımış. Seninle tanışıp mektuplaşmam bana da salık vermişti. Üstelik aynı ülkede yaşadığımızı da ondan öğrendim. Sahiplerimizin konuşmalarından çıkardığım kadarıyla asıl memleket dedikleri yere dönen kızı Kirli çok bilgili ve akıllıymış. Araştırmamız için ihtiyacımız olan en önemli bilgileri ondan alabiliriz sanırım. Burunlarıyla valizi itiştirerek Nina'nın mektubunu okumaya koyuldular. Sevgili gece, bu kez sana yazmakta geciktim. Üstümde nedenini bilmediğim bir miskinlik var. Bütün bir yazı balkonla odalar arasında geçirdim. Sahiplerim istersem sokağa çıkabilmem için kapıları pencereleri bilerek açık bıraktılar. Hatta birkaç kez beni kucaklarına alıp bahçeye kadar çıkardılar. Ama her defasında içime tuhaf bir huzursuzluk, sanki bir korku yapıştı. Kendimi eve dar attım. Artık yaşlanmaya mı başlıyorum, yoksa o canavar köpeklerin korkunç saldırısından sonra geçirdiğim büyük sarsıntının etkisi mi bilmem. Bildiğim tek şey dışarıların beni eskisi gibi çekmediği. Görmesini, koklamasını, duymasını bilen bir kedi, ağaçlıklı bir bahçeye açılan büyük bir balkon ve gelen gideni hiç eksik olmayan bir ev, mutlu bir yaşam sürdürmeye yeterli. Ama sen henüz gençsin, önünde görülecek, tanınacak, yaşanacak bunca şey var. Özgürlük tutkunu, serüven özlemini, o sevimli merakını çok iyi anlıyorum ve sana hak veriyorum. Kızım Kirli de tıpkı senin gibiydi, hala da öyleymiş anlattıklarına göre. Nelerin peşinde olduğunu tam anlayamıyorum ama hakkında duyduklarım içimi büyük bir gurur, biraz da kaygıyla dolduruyor. Ne de olsa analık. Benim hanım şu günlerde evde bunaldığını, birkaç günlüğüne size gitmek, hem çevre değiştirmek hem de senin hanımınla biraz baş başa kalıp ilişkilerini onarmak istediğini söyler söylemez, fırsat bu fırsattır diyerek valizinin köşesine bu mektubu yazmaya başladım. İnsanların ilişkilerini onarmak dedikleri şey biraz bizim birbirimize sürünüp koklaşmamıza benziyor. Kimi zaman kızıyorlar birbirlerine, sonra kırgınlığa, uzaklığa dayanamayıp ilişkilerini onarmaya çabalıyorlar. Bu onarma işi daha çok konuşarak oluyor. Sen de bilirsin ya, Bu insanlar konuşmaktan bıkmıyorlar hiç. Hayvanlar koklaşarak, insanlar konuşarak anlaşırlar diye bir sözleri bile var. Tabii bazen konuşurken ilişkilerin büsbütün bozulduğu da oluyor. Her neyse. Benim evdeki konuşmalardan anladığım kadarıyla bu ilişki dedikleri şey farklı düşünmek yüzünden de bozulurmuş. Senin hanımınla benimki eskiden aynı konularda aynı şeyleri düşünürlermiş. Bir süreden beri ise farklı düşünüyorlarmış. Bu yüzden aralarına belli belirsiz bir gölge girmiş. Bu da benim hanımın deyişi. Ama yine benimkinin dediğine göre farklı düşündükleri halde birbirini sevmekten ve dostluktan vazgeçmemeyi öğrenmelilermiş. Şimdi o yavaş yavaş bunu öğrenmeye çalışıyormuş. Sen orada bıyık, kulak kesil de gözlemle bakalım birbirlerine nasıl davranacaklarını. Bu arada önemli bir konu, hem bizimkilerin hem de senin hanımın artık memleket dedikleri yere, yani kirlinin oraya dönmeye hazırlandıkları. Bunu hazırlıklı olman, karar verebilmen ve o gün gelince ne yapacağını şaşırmaman için söylüyorum sana. Şu son günlerde beni oldukça kaygılandıran ve aklıma geldikçe içimi karartan bir konu bu. Duyduğum kadarıyla beni de götüreceklermiş. Hanım biraz gönülsüz, haklı da aslında. Biz kedilerin evimize bağlı olduğumuzu, yer değiştirmekten nefret ettiğimizi söylüyor. Ama bey ona cimcimin durumunu hatırlatıp kedileri o anda kendilerini eğlendirsin diye işlevsel amaçlarla besleyip sonra bırakıverenleri eleştirmeye hakkı olmadığını tekrarlıyor. Benim ne düşündüğümü kimse sormuyor. Gerçeği söylemem gerekirse kesinleşmiş bir düşüncem ve kararım da yok aslında. Sen de düşün taşın. Belki bu kadar korkmaya da gerek yok. Kirli halinden memnun görünüyor. Kim bilir belki de memleket buralardan daha güzel ve rahattır biz kediler için. Yine de şimdilik kendimi yeni çevrelere ve yeni serüvenlere hiç de hazır hissetmiyorum. Belki gerçekten yaşlandım. Daha önceki mektuplarında bana sormuş olduğun ve bugüne kadar bir türlü yanıtlandıramadığım sorularından bazılarına değinmek istiyorum. Örneğin Marx ve Lenin'in kim olduğunu sormuştun. Sandığın gibi bu iki adam bizimkilerin tartışmaları, dertleri, aralarındaki ilişkiler ve son zamanlardaki tuhaf halleriyle çok yakından ilgililer. Bizim eve daha hiç gelmediler. Yüzlerini görmüş, kokularını duymuş değilim. Ama Lenin denilenin kucağında kediyle bir fotoğrafı var. Bizimkilerin çalışma masasının üstünde duruyor. Adama çok alıcı gözle bakmadım ama kucağındaki kediye içim pek ısındı. Onu öyle sevgiyle bağrına bastığına göre iyi bir adamcağız olmalı. Kafası da benim beyinki gibi çıplak. Neden bilmem yakınlık duydum ona. Bir de bu kedili adamın pek çok kitap yazdığını biliyorum. Üst üste koysan 14-15 kedi boyu eder. Marx denilense çok saçlı sakallı biri. Onun da bir o kadar kitabı var. Kedileri sevip sevmediğini bilmiyorum. Bizim eve gelip gidenlerin konuşmalarından anladığıma göre sakallının kitaplarında yazdığı şeyleri kedili olan o öldükten sonra yapmaya kalkmış. Bütün gürültü patırtı da bu noktada çıkıyor işte. Sakallının yazdıklarını yapın dediği gibi mi yapmış yoksa Marx böyle dedi diyerek kendi bildiği gibi mi yapmış? Sakallının yazdıkları yanlış olduğundan mı bozulmuş işler yoksa kedili o kitapları yanlış anlayıp yanlış şeyler söylediği için mi? Kimileri de günah onlarda değil, onlardan sonra gelenler yanlış yaptılar diyor. Senin anlayacağın bir şeyler yanlış ve kötü olmuş. Şimdi suçun kimde olduğu tartışılıyor. Senin hanım sakallıdan başlayıp hepsi yanlışı diyormuş, hele de kediliye çok kızıyormuş. Dahası 50 yaşına gelene kadar, 50 insan yaşı tabii, bunların yanlış olduğunu göremediği için de kendine ve bunların yanlış olmadığını söyleyenlere çok öfkeleniyormuş. Benim sahiplerim ise o iki adamı da çok seviyorlar hala. Yanlışıyla doğrusuyla, geriye dönüşler ileri gidişlerle, yıkımlarla atılımlarla insanlık onların yolunda gidecek ya da insanlığın sonu gelecek diyorlar. Hanımım bu konuda kendisinin de sakallıyı yanlış anladığını, Marx'ın yani sakallının yazdığını bir yönüyle bellediklerini, komünist topluma doğru ilerlemeyi, komünist toplumda neyse, sanki zorunlu ve tek yolmuş gibi gördüklerini, oysa sakallının insanlığın barbarlığa doğru da gidebileceğini haber vermiş olduğunu söylüyor. İşin bu ince noktalarını ben de anlayamıyorum. Bilgi olsun diye ne duyduysam öylece aktarıyorum sana. Bir sürü boş laf işte. Sezgilerim bana seninkinin de bizimkilerin de tüm arkadaşlarının da son zamanlarda çok mutsuz olduklarını söylüyordu. Hatta mutsuzluktan daha çok daha derin bir şey bu. Hani biz kediler dört patimizle yere bastığımızda huzur duyarız, patilerimizin altında sağlam bir zemin ararız, bulamadık mı huzursuz olur, dengemizi korumakta güçlük çekeriz ya, işte tam öyle bir duygu bunlarınki. Sanki ayaklarının altından toprak kaymış, boşlukta kalmışlar gibi. Hep yıkıntılardan söz ediyorlar. Yalnızca bir duvar değil, her şey yıkılmış söylediklerine göre. Durumlarını düşündüğüm zaman gerçekten de acıyorum hallerine. Kendimi onların yerine koyuyorum. Bir yıkıntının ortasında, toz duman içinde kalsaydık, nereye bassak orası çökseydi, çevremizdeki her şey, tüm alışkanlıklarımız, tüm tanıdık kokular, biçimler, mekanlar alt üst olsaydı, nasıl korkar, nasıl çılgına dönerdik. İşte bunlarınki de öyle bir şey. Sevgili Gece, bu arada sana Arthur'u yeniden hatırlatmak istiyorum. Bugüne kadar tanışmamış olmanız bir kayıp doğrusu. Arthur her şeyiyle sana pek uygun bir arkadaş. Üstelik de evleriniz oldukça yakın. Ona yazdığım bir mektupta senden söz etmiştim. Umarım arada mektuplaşmış ya da tanışmışsınızdır. Nina'nın küçük kahverengi valizin kenarına sıkıştırdığı mektubu koklamayı ikisi aynı anda bıraktılar. Kuyruklarını ve böğürlerini valize sürüp tatlı tatlı kaşınarak birbirlerini süzmeye başladılar. Akıllı yüzlü, alımlı, hoş bir genç dişi diye düşündü Arthur. Çok güçlü, yakışıklı ve belli ki iyi huylu bir erkek gibi diye düşündü Nina. Aralarında yalnızca Nina'nın hanımının valizi karşı karşıya oturdular. İkisinin de gözleri parlıyordu. Gece nedense Otto'yu hatırladı birden. Bugün sazlıkların arasında onu beklememiş, Arthur'un geldiğini koklayınca eve koşmuştu. İçinde küçük bir eziklik ve pişmanlık duydu bir an. Sonra bu duygu yerini mutluluğa bıraktı. Yeşil gözlerini birkaç kez yumup açtı. Arthur'un gözleri yavaş yavaş alacakaranlığa dönüşen havada iki küçük ışık parçası, iki ateş böceği gibi parlıyordu. O da gözlerini kapayıp açarak Nina'ya yanıt verdi. Sonra odanın içinde pır dönerek kitap raflarının, sehpaların, masanın ıvır zıvırla dolu pencere işlerinin üstünde cirit atarak baş döndürücü bir koşmaca oyununa başladılar. Hava serinlemeye yüz tuttuğundan içki sofrasını içeri taşıyan sahipleri onları bu oyunun ortasında yakaladılar. Gece ertesi sabah oldukça geç bir saatte uyandığında kendisini her zamanki gibi hanımının yatağının ayak ucunda buldu. Geniş yatağın öteki yanında Nina'nın hanımı yatıyor, çoktan uyanmış sevgiyle kendisini seyrediyordu. Gece yatağın ayak ucuna doğrulup ön patilerini mümkün olduğunca öne, arka patilerini mümkün olduğunca arkaya doğru uzatarak uzun uzun gerindi. Esnerken pembe ağzının içinde damağının siyah damgası göründü. Nina'nın annesi uzanıp siyah tüy yumağını kaptı. Gece keyiflendi. Bütün bedeni hazla ürperdi. Ne de olsa kediden anlıyor, kedi sevmeyi biliyor bu kadın. Kendini kadının usta okşayışlarının ritmine bıraktı. Başını dört bir yana çevirerek ona kaşınmasını istediği yerleri gösteriyor, kadın bir an duracak olsa patisiyle elini kendine doğru çekiyor, okşamayı sürdür diyordu. Bu oyun dakikalarca sürdü. Artık sıkıldığını, yeterince kaşındığını hissettiği anda kendisini okşamayı sürdüren ele acımasız bir tırmık sağladı. İşi küçük bir diş darbesiyle de tamamlayarak yataktan atlayıp doğru mutfağa yöneldi. Karnı acıkmıştı. Yemek geceden kalmış bayat. Mutfağın bütün kokuları sinmiş küçük ciğer lokmacıklarını. Bayat yemeklerden, durmuş sulardan, kokusu ağırlaşmış mamalardan nefret ediyordu. Yine de gönülsüzce dayaladı tabağını. Sabahlara kadar içip konuşup oturdular mı, anla ki ertesi sabah taze yemek bulamayacaksın. Mutfağın kendi su ve yemek kaplarının durduğu köşesine Arthur'un kokusu sinmişti. Bu köşede hem yemek yemiş hem de uzun uzun konuşmuşlardı dün gece. Sonra gecenin geç bir saatinde sahibi Arthur'u üstüne iki delik delinmiş eski bir pazar çantasına koymuş, evlerine dönmüşlerdi. Arthur'u hatırlayınca neşelendi, açlığını unuttu. Gerçekten çok hoş bir erkek kedi bu Arthur. Her dişi kedinin yüreğini hoplatacak cinsten. Sırt tüylerini kabartıp kuyruğunu dalgalandırarak, heyecandan ve istekten titreyerek sürünmüştü ona hem de kaç kez. Ama Arthur davetine yanıt vermemişti. Oysa onun da kendisini beğendiğinden kuşkusu yoktu gecenin. Öylece kıpırdanmadan ama bütün kasları gerilmiş, sırt derisi ürpererek hareketsiz kalmıştı Arthur. Gece üsteleyince de sanki bir şeyden çok korkmuş ya da sinirlenmiş gibi bütün yüzünü gererek, dişlerini göstererek hırlamıştı. Sonra hemen yumuşak ama titreyen bir küçük mırla özür dilemiş, geceyi sağ ön patisiyle sevgiyle okşamıştı. Özür dilerim, ameliyatlıyım demişti yavaşça. Gözlerinde bulanık bir hüzün görmüştü gece. İyi ki ben ameliyatlı değilim diye geçirdi içinden. Sahibinin hanımını anlatırken duymuştu. Hanımın ara sıra zorla verdiği o küçük haplar doğum kontrol haplarıymış. Onları aldıkça istediği kadar mırnavlaşabilirmiş. Yavru edinme tehlikesi yokmuş. İşte yine insancı bir yaklaşım. Yavru edinmekte ne tehlike olabilir ki? Bahçedeki, saksıdaki çiçekleri açtıkça deliler gibi seviniyorlar. Çiçeklerle yavruların ne farkı var? Arthur'dan yavrular edinebilsem ne güzel olurdu. Arthur olması bir başka erkek gibi. İçi mutlulukla doldu. Hanımının hatırı için yuttuğu o küçük hapları bir daha yutmamaya karar verdi. Onu üzmemek için yutar gibi yapacak, sonra çıkaracaktı. Yine dün geceyi hatırladı. Gecenin ilerlemiş saatlerinde, bütün oyunlar bitip de yorgun düştüklerinde, Arthur'la birlikte içeri taşınmış çilingir sofrasının altında saklanmış, sahiplerinin konuşmalarını dinlemişlerdi. Arthur, belki de ilk kez kendi buluşu olduğu için, sahiplerinin sırlarını araştırma projesini çok ciddiye alıyordu. Bu konuda yeni ipuçları elde edebilmemiz için bulunmaz bir fırsat bu, demişti. Arthur'a göre bu masanın çevresindeki 4 kişi, büyük sırrın anahtarını ellerinde bulunduranların en önemlilerindendi. Açık söylemek gerekirse, gece bu kez konuşulanlardan hemen hemen hiçbir şey anlamamıştı. Arthur'un da anladığından pek emin değildi ya. Sorduğunda çok önemli şeyler konuştular, çok önemli ipuçları bunlar, demişti. Ama gece anladıklarını kendisine de anlatmasını rica edince, üzgünler ve korkuyorlar demekle yetinmişti. Oysa araştırdıkları tam da bu değil miydi? Neden korkuyorlar, neye üzülüyorlar, kaybettikleri nedir? Ve belki de kaybettiklerini yeniden bulabilmeleri için yardım edebilirler mi onlara? Arthur'la akıllı ve önemli görünmek için anlamış gibi davranıyor. Aslında onun da kaptıramadığından eminim. İnsanlarla birlikte yaşaya yaşaya onlardan huy kapıyoruz. Ne kötü. Otto'nun gezmeye çıkarılmasına daha birçok 7 saati vardı. Sabah gezintisinden çoktan eve dönmüştür. Şimdi ihtiyarlar dinleniyorlardır. Sonra öğle yemeklerini yerler, yine dinlenirler. Güneş olduğuna göre güneşi kaçırmamak için insan saatiyle üst sularını çıkarlar dışarı. Otto merak etmiştir beni. Dün akşamüstü de bu sabahta buluşamayınca başıma bir şey geldiğini sanmıştır. Gece içinde bir huzursuzluğun kıpırdandığını hissetti. Onu ihmal ettim. Arthur başımı döndürdü. Kendimi bağışlatmalıyım. Hava güzeldi ama canı dışarı çıkmak istemiyordu. Pencereden içeri dalan güneş ışınlarının vurduğu noktaya, renk renk kilimin üstüne oturup yalanmaya başladı. Önce patilerini, sonra göğsünü, karnını, sonra da bir bacağını 2 ön patisi arasında havaya dikip poposunu yaladı. Bedeninin hiçbir yerinde hiçbir yabancı koku kalmayıncaya kadar yalandıktan sonra esnedi, gerindi. Otto ile buluşacağı saate kadar zaman doldurmak için bir şeyler yapmalıydı. Anı defterine ne zamandır bir şey yazmadığını hatırladı. Anlamamış da olsam, dün gece konuşulanları aklımda kaldığı kadarıyla not etmeliyim. Araştırmamıza yardımcı olacağından eminim. Uyanmış yatakta bir şeyler konuşmakta olan 2 kadına görünmeden, bir kedi süzülmesiyle yatak odasına girip anı defterinin bulunduğu köşeye büzüldü. Deftere bir burun ve bıyık attı. Birkaç kedi ayı öncesine ait karalamalardı bunlar. Yeni bir şeyler yazmadım önce, şöyle bir hatırlamak için hızlıca okumaya koyuldu. Çevrede en çok ilgi duyduğum yaratık Otto. Sanırım o da benden hoşlanıyor. Her sabah ve her akşamüstü sahiplerinin Otto'yu kanal boyunda gezmeye çıkaracakları saati bekliyorum. Hanımımın deyişiyle Otto'nun Nemrut Avrupalı sahiplerinin sıkıcı bir disiplinle Otto'nun sokağa çıkarılma saatlerini hiç aksatmamaları çok güzel bir şey. Ben de kendi iç saatimi ona göre ayarladım. Otto'nun gezinti saatinin yaklaştığını önceden biliyor, 1-7 saati öncesinden sevinmeye ve heyecanlanmaya başlıyorum. Sahibem sanırım bunu hissetti ve bana olan tüm sevgisiyle üşenmedi, Otto'ların evine bakan bahçe kapısının altına rahatça girip çıkabileceğim bir kedi kapısı yaptırdı. Daha Otto evinin önünde belirmeden kedi kapısından geçerek kapı eşiğine oturuyorum. Gözlerimi kapayıp onun kokusunu bekliyorum. Köpek kokusu beni irkiltmek ve korkutmak bir yana, içime yakıcı bir heyecan dalgası gibi dağılıyor. Yüreğim hızlı hızlı atmaya, tüylerim elektriklenmeye başlıyor. Nina bu duygularımı hiç anlamıyor. Bir kedinin nasıl olup da köpek kokusundan hoşlanabileceğine bir türlü aklı ermiyor. Ona Otto'ya karşı beslediğim duyguları anlattığım mektuba verdiği yanıtta bana inandığını ama beni anlayamadığını, o 2 canavarın saldırısına uğradıktan ve ellerinden hurdahaş bir bedenle zorla kurtulduktan sonra kendisi için bir köpeğin yakınlığı da ne söz, çok uzaklardan kapının dışından geçmesine dayanabilmenin bile olanaksız olduğunu yazdı. Bazen kendimde ya da Otto'da bir bozukluk, bir yanlışlık olup olmadığını düşünüyorum ciddi ciddi. Otto'nun yaşlı sahipleri benden hoşlanmıyorlar. Bunu ilk günlerdeki kadar açıkça belli etmiyorlarsa da köpeklerinin bir kediyle, hele de yabancının kedisiyle dost olması onları tedirgin ediyor. Yaşlı kadın hanımıma ikide bir beni gammaz diyor. Sokağa bırakmamalısınız bu kadar. Geçen gün aşağıdaki köprüden geçip kanalın öte yanına dolaşmaya çıkmıştım. Neredeyse 2 kilometrelik bir uzaklık. Bir de ne göreyim? Sizin kedi oralarda dolaşmıyor mu diyor. Dedikodu yapıyor. Bu yüzden bir kez sahibemden ufak bir dayak bile yedim. İlk gece çıkışlarımdan birinden dönüşte sabahleyin beni kucağına alıp azarladı. Popoma da acıtarak vurdu. Nina'nın hanımı da bizdeydi o sabah. Çok güldü. İşte görüyor musun? Sen beni oğlanı sıkıyorum. Tam serbest bırakmıyorum diye eleştirirdin hep. Bekara kara boşamak kolay gelir. Bak kendin geceyi sokakta geçirdi diye kediye dayak atıyorsun dedi. Tabii dayağın altında kalmadım. Gidip en sevdiği planı tırmaklarımla çizdim ve kahvesini memleketten hediye gelmiş beyaz dantel örtünün üstüne döktüm. Otto ile havanın çok kötü olduğu günler dışında kanalın öte yanında tam bizim evin karşısında buluşuyoruz. Önce o hanımının veya beyinin önünden kanal boyunca koşuyor. Onların fırlattıkları dalları, küçük odunları dişleri arasına alıp geri getirerek kendinden bekleneni yapıyor, sahiplerini mutlu ediyor. Ben biraz arkalarından otları ve toprağı koklayarak ve Otto'nun adımlarını izleyerek yürüyorum. Otto önde, ben onun biraz arkasında. Bu törensel yürüyüşümüze mahalle halkı artık alıştı. Bizi ilgiyle ve eğlenerek izliyorlar. Sonra köpeğe yaklaştık mı, Otto yaşlı sahiplerinin yetişemeyecekleri bir hızla koşmaya başlıyor ve köprünün karşı kıyısındaki sık yeşil otların, çalıların ve sazların arasında kayboluyor. Ben de şimşek gibi peşinden koşuyorum. İnsanlar artık bizi göremez oluyorlar. Bazen Otto'nun kuyruğunun ucu otların arasından sanki sahiplerine nanik yapar gibi görünse de sonunda tam saklanmayı başarıyoruz. Hayatımın en güzel anları bunlar. Gür ve hep taze otların altındaki mis kokulu toprağa birlikte eşeliyor, kelebekleri, arıları, küçük tarla farelerini, yumruk yemiş boksör suratlı köstebekleri, sudan birdenbire sıçrayan kurbağaları birlikte kovalıyor, çılgın bir koşmaca oyununa başlıyoruz. Ara sıra uzaklardan sahiplerimizin rüzgarın önüne takılıp sazlarda yankılanan sesleri, bizi eve çağıran kaygılı çığlıkları duyulsa da bize ne? Biraz aşağıda iri koku harfleriyle tek bir satır: Otto'yu seviyorum. Birkaç geri günü sonra gece, anı defterine aceleyle şu koku satırlarını karalamış: